Ayrım 21, Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 222. Jeremy Fowler Aquaba kabilesini bulmuştu. Tek mantıklı sonuç buydu. Eğer doğruysa yine mantıklı bir varsayıma geçilebilirdi. Aquaba kabilesi Halidon muydu? Pearsall buna inanıyordu ve yalnızca bazı kanıtlara gereksinimi vardı. Kokpit dağlarında yaşayan inanılmaz derecede zengin insanlar hakkındaki söylentilerin gerçek olduğunu gösteren kanıtlar arıyordu. Uygarlıktan uzakta yaşayan bu toplum insanları etkilemek isteyince bazı üyelerini Kingston'a ya da dış dünyaya gönderiyordu. Kingston hükümetinin geçmişleri biraz karanlık 5 görevlisi üzerinde bir deney yapmıştı Pearsall. Acaba içlerinden biri Halidon'a bağlı mıydı? Her birine teker teker gidip Aquaba kabilesi hakkında şaşırtıcı bilgiyi vereceğini söylemişti. 5 kişiden 3'ü ilgilenmiş ve şaşkına dönmüştü. Adamın neden söz ettiğini bile anlamamışlardı. Geri kalan ikisi ise ortadan kaybolmuştu. Pearsall'a anlatılanlara göre bir tanesi ani bir kararla emekliye ayrılıp Martinik adasına yerleşmişti. Ötekisi ise Jamaika dışında bir göreve tayin edilmişti. Pearsall istediği kanıtı elde etmişti. Halidon Aquaba kabilesiydi. Gerçekten vardı. Artık geriye liderlerini bulma sorunu kalmıştı. Bunu aşmak da son derece zordu. Kokpit bölgesinde kapalı bir toplum yaşamı süren ve birbiriyle ilişkisi olmayan birçok topluluk vardı. Çoğu yoksulluktan kıvranıyor, topraktan elde ettikleriyle geçinmeye çabalıyordu. Herhalde Halidon kendine yeterli geliri olduğunu herkese ilan etmeyecekti. İçlerinden acaba hangisi Aquaba kabilesiydi? Pearsall tekrar 17. ve 18. yüzyıllardaki Coromanti kabilesiyle ilgili belgeleri araştırmaya başladı. İpucu orada olmalıydı ve sonunda buldu ama kaynağını göstermedi. Her kabilenin yalnızca kendi içinde kullandığı bir işaret vardı. Bir ıslık, bir ses, bir kelime. Bu simgeyi yalnızca en üst düzeydekiler biliyor, çok azı anlamını çözebiliyor ve diğer kabileler de kendi düzeyindekilerle bu biçimde iletişim kurabiliyordu. Aradığı simge, ses, kelime Halidon'du. Daha doğrusu Halidon sözcüğünün anlamı. Neredeyse bir ay boyunca hiç uyumadan fonetik şemalarını, hieroglifleri, Afrika'ya özgü günlük yaşam simgelerini inceledi. Sonunda başarıya ulaştı. Eski şifreyi çözebilmişti. Ama o bilgiyi bu belgeye eklemek tehlikeli olacaktı. Pearsall'ın başına bir şey gelirse belge yanlış kişilerin eline geçebilirdi. Bu nedenle ikinci arşiv kutusunu hazırladı. İki kutu yan yana gelmedikçe birincisi bir anlam kazanmıyordu. Neyi nerede bulacağını yalnızca bir tek kişiye açıklamıştı. Kendisi bu işi yapamaz durumda olduğunda bu adam onun isteğini yerine getirecekti. Charles Whitehall son sayfayı çevirirken yüzü ensesi ter içinde kalmıştı. Güney duvarındaki aralık pencereler Drexhall tepelerinin serin esintisini odaya taşıyordu. Ama endişesinin yaktığı ateşi söndürmeye yetmiyordu. Bazı gerçekler ortaya çıkmıştı. Daha önemli, her şeyin üstünde kalan bir başka gerçek de ortaya çıkarılmalıydı. Artık bunun zamanı geldiğinden emindi. Bilim adamıyla vatansever bir aradaydı. Jamaika muhafızı Halidon'un yardımını isteyecekti. 20. Kısım. Montego Bay'in ünlü barında oturan James Ferguson zevkten uçuyordu. Adeta mikroskobunda bir şeyler keşfettiğini bilen ilk kişi olduğu duygusunun verdiği heyecan ve sevince kapılmıştı. Tıpkı Barakoa lifleri araştırmasında olduğu gibi. Mikroskobik parçacıklar üzerinde araştırma yaparken hayal gücü çok iyi çalışırdı. Yüz milyonlarca bölünemez küçük parçacığı istediği gibi oynatan bir devin kontrol gücüne sahip olduğunu düşünürdü. Şimdi de kontrolün kendisinde olduğuna inanıyordu. Kimse kendini önemsemediği için çeşitli ayrıntılara itiraz etmenin bile ne demek olduğunu bilmeyen bir insanı kontrol altında tutuyordu. Kimse çalışmalarının gerçek değerini ona ödemediğinden bankadaki hesabı neredeyse sıfırlanmak üzereydi. Ama artık hepsi değişecekti. Daha dün hayalini bile kuramadı, pek çok şey gerçekleşebilecekti. En pahalı araç gereçle donanmış, kendi özel laboratuvarını kuracak, en son kimden ne kadar borç aldığını gösteren not kağıtlarını fırlatıp atacaktı. Kendine bir Maserati alacaktı. Arthur Kraft bir Maserati kullandığına göre Ferguson niçin böyle bir araba almasındı? Kolundaki ucuz Timex saatine bakıp garsona hesabını getirmesini işaret etti. 30 saniye içinde garson gelmeyince masadaki hesap kağıdını alıp baktı ve 2 tane 1,5 doları kolayca toplayabileceğini fark etti. Hayatında hiç yapmadığı bir şekilde cebinden 5 dolarlık bir banknot çıkarıp avucunda buruşturdu ve ilerideki kasaya doğru fırlattı. Çeşitli şişelerin sıralandığı rafa çarpıp yere düştü. Kapıya doğru ilerlerken davranışlarının görgüsüzce olduğunu düşünüyordu. Evet, bu duyguyu tanımlayacak başka bir kelime yoktu. 20 dakika sonra Arthur Kraft'ın adamıyla Harbour Caddesi'nde 6 numaralı iskelenin önünde buluşacak ve ondan içinde 1000 dolar bulunan bir zarf alacaktı. Bir zarfın içinde 1000 dolar. Vergi dairesinin ya da alacaklılarının el koyacağından korkup oradan buradan kısarak biriktirilmiş değildi bu para. İstediği gibi harcayabilirdi. Saçma sapan şeyler alabilir, karşısında soyunması ve tüm fantezilerini gerçekleştirmesi için bir kıza ödeyebilirdi. McAuliffe'den borç ya da daha doğrusu avans olarak 200 dolar almıştı. Şu anda geri ödemek zorunda değildi. McAuliffe bundan böyle yalnızca Alex, belki de daha samimi olarak Lex diyecekti. Alex'e parayı maaşından kesmesini söyleyebilirdi. İsterse 200 doların hepsini birden kesebilirdi. Bu o kadar önemli değildi. Arthur Kraft ona her ay düzenli olarak 1000 dolar verecek ve bu miktar yaşam standartının yükselmesiyle orantılı olarak arttırılacaktı. Herhalde Ferguson'un zevkleri ve gereksinimleri de artık daha pahalı olacaktı. Her şey yeni başlıyordu. St. James Meydanı'nı geçip limana doğru yürümeye başladı. Ilık ve nemli gecede yaprak kımıldamıyordu. Yağmur yüklü bulutlar mehtabı örtmüştü. Antika sokak lambalarının loş ışıkları, Montego Bay kentinin gece eğlencelerini ilan eden beyaz ve turuncu göz alıcı neonlarla yarışamıyordu. Harbour Caddesi'ne varıp sola döndü ve bir lambanın ışığında saatine baktı. Gece yarısını 10 dakika geçiyordu. Arthur Kraft tam 12:15 demişti. 5 dakika sonra cebinde 1000 dolar olacaktı. Sokağın karşısındaki 6 numaralı iskele boştu ve hiçbir hareket görülmüyordu. Yüksek korkuluğa asılmış çıplak ampul bir tabelayı aydınlatıyordu. 6. iskele Montego Deniz Yolları. Ampulün ışığında tabelanın önünde durup Triumph marka spor arabalı adamın gelmesini bekleyecekti. Adam ona kimlik sorunca pasaportunu gösterecek ve para zarfını alacaktı. Bu kadar basit. 30 saniye sürmeyecek olan bu işlem tüm yaşamını değiştirecekti. Kraft telefonda bir süre şaşkınlıktan konuşamamış, kendine gelince küfürler savurmuştu. Ama sonra içinde bulunduğu durumu fark etmişti, fazla ileri gitmiş sayılabilirdi. Yasalara karşı gelmişti ve utanç verici bir duruma düşebilirdi. James Ferguson havaalanında karşılaşmalar, bavullar, telefon görüşmeleri, sanayi casusluğu ve verilen sözler konusunda uzun bir öykü anlatabilirdi. Ancak sessizliği de satın alınabilirdi. Kraft 1000 dolarlık bir ön ödemeyle sessiz kalmasını sağlayabilirdi. Eğer bunu yapmaya yanaşmazsa Kingston'daki yetkililerin öykünün ayrıntılarına ilgi göstereceğinden emindi Ferguson. Hayır, şimdilik kimseyle konuşmamıştı ama her şeyi yazmıştı. Bu yalanları elbette Kraft öğrenemezdi. İstediği anda yazdıklarını sözlü olarak anlatma yeteneğine sahip biriydi. Ne var ki Kraft'ın yapacağı ödeme bunu durdurabilirdi. Ferguson caddeyi geçip ışığın altında durdu. Biraz ilerideki turistler bir gezinti gemisine binmekteydi. Ara sokaklardan gelen taksiler kornalar çalarak bir an önce iskeleye yanaşmak için acele ediyordu. Geminin üç notalı düdüğü gecenin karanlığını yırtarak tüm yolcuları binmeleri için son kez uyardı. Genç adam arabayı görmeden önce sesini duydu. Altıncı iskelenin karşısındaki daracık sokaktan hızla geliyordu. Yavaşlayıp Ferguson'un önünde durdu. Bir yıl öncesinden yüzünü anımsadığı biri oturuyordu direksiyonda. Adam bir türlü anımsayamıyorsa da adamın son derece kibirli biri olduğunu unutmamıştı. Herhalde bu gece kibirli davranmayacaktı. Adam gülümseyerek Ferguson'a yaklaşmasını işaret etti.
''Merhaba Fergie, uzun zamandır görüşemedik.''
Yaşamı boyunca peşinden gelmiş olan Fergie adından nefret ederdi James Ferguson. Okul yıllarında kaldığına inandığı sırada muhakkak münasebetsiz biri çıkıp bu isimle ona seslenirdi. Şimdi de karşısındaki adamın söylediğini önce düzeltmek istedi ama sonra aldırış etmemeye karar verdi.
''Beni tanıdığına göre kimlik göstermeme gerek yok değil mi?''
''Hayır gerek yok, nasılsın?''
İyiyim, teşekkürler. Zarf yanında mı, acelem var?
Ah, elbette. Yanımda Fergie. Sen de çok sıkı adammışsın arkadaş. Dostumuzu köşeye sıkıştırmışsın. Neredeyse keçileri kaçıracak. Anlıyorsun beni değil mi?
Anlıyorum. Bu durumda olması gerekir zaten. Zarf lütfen.
Sürücü cebinden kalın bir zarf çıkarıp Ferguson'a uzattı. ''Parayı saymak zorundaymışsın. Tamamsa üzerine bir işaret koyup zarfı bana geri vereceksin.''
''Gerek yok, beni aldatmayacaktır.''
''Haydi Fergie, benim başım belaya girer. Parayı say, zarfı işaretle, ne fark eder?''
Ferguson zarfı açınca 5 ve 10 dolarlık banknotları gördü. Gerçi kendisi bunu özellikle istememişti ama 100 ya da 50 dolar bozdurmak dikkat çekerdi. Parayı saymaya başladı. Arabadaki adam iki kez gereksiz sorular sorarak onu şaşırtıp yeniden başlamasına neden oldu. Saymayı bitirince adam ona bir paket uzattı.
''Dostumuz kızgın olmadığını göstermek için sana şu yeni Yashica fotoğraf makinalarından bir tane gönderdi. Senin resim çekmeyi çok sevdiğini biliyor.''
Ferguson paketin üzerindeki markayı tanıdı. En az 700 dolarlık bir makinaydı bu. Anlaşılan Arthur Kraft çok korkmuştu.
''Tarafımdan Arthur'a teşekkür et. Yalnız makinanın ilerideki ödemelerden düşülemeyeceğini de söyle.''
''Tabii söylerim. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim Fergie yavrum. Gizli kamera programındasın.'' Alçak sesle konuşmuştu adam.
''Ne demek istiyorsun?''
''Tam arkandalar Fergie bebeğim.'' Ferguson tel örgüyle sınırlı iskelenin karanlık boşluğuna baktı ve bir kapının kenarında duran iki adamı gördü. Ağır ağır yaklaşan adamların birinin elinde kamera vardı. ''Ne yaptın sen?''
''Bir tür sigorta diyebilirsin Fergie. Dostumuz anlaşmalara çok önem verir. Kızılötesi filmleri bilirsin değil mi? Hem harika bir görüntü sergiledin, uzun uzun para saydın ve 6 aydır Caracas'ın kuzeyinde görülmeyen bu adamdan ne olduğu pek anlaşılmayan bir paket aldın. Biliyor musun, dostumuz resimde seninle birlikte görünmem için beni özellikle Rio'dan getirtti.
Bunu yapamazsın, kimse inanmaz.
Niçin inanmaz bebeğim, sen açlıktan nefesi kokan bir hiçsin, anlıyorsun beni değil mi? Senin gibiler kolayca yakayı ele verir. Şimdi beni iyi dinle. Arthur'la kozlarınızı paylaşmak istediniz ve gördüğün gibi onun kozu daha büyük. Çekilen film yanıt veremeyeceğin sorulara yol açacaktır. Ben hiç de sevilmeyen bir insanım Fergie. Seni adadan sınır dışı edeceklerdir ama tabii önce Kodes'e tıkacaklar. Oradaki herifler arasında 15 dakika bile barınamazsın. Bembeyaz cildini tabaka halinde soyacaklardır. Şimdi iyi bir çocuk ol Fergie. Arthur 1000 doların sende kalabileceğini söyledi. Herhalde bunu hak ettin.
Boş zarfı havaya kaldırdı.
Bunun üzerinde 2 parmak izi var, senin ve benim. Ciao bebeğim. Şimdi buradan uzaklaşıp suçlu iadesi anlaşması bulunmayan ülkeye gideceğim.
Adam arabayı çalıştırıp yarım daire çizerek Harbor Caddesi'nin karanlığında gözden kayboldu.
Julian Warfield Kingston'daydı. 3 gün önce adaya gelmişti ve Dunstone'un tüm kaynaklarını kullanarak Alexander McAuliffe'in garip işlerini çözümlemeye çalışıyordu. Peter Jensen aldığı talimatları yerine getirip sürekli olarak McAuliffe'i izlemişti. Kapıcılara, taksi sürücülerine para verip Amerikalı dostu hakkında olabildiğince fazla bilgi toplamaya çalışıyor ve ne kendisinin ne de karısının bu işe karıştığının belli olmaması için büyük çaba harcıyordu. Peter Jensen, Julian Warfield'ın istediği her şeyi yapabilirdi. Karısıyla birlikte düştükleri çaresizlik çukurundan onları çıkarıp çalışabilecekleri yepyeni bir dünya yaratan bu adam için elinden gelenin en iyisini yapmaya her zaman hazırdı. Sevdikleri mesleklerini sürdürebiliyorlardı. Çoğu akademisyenin hayal bile edemeyeceği paraya ve güvene kavuşmuşlardı. Bu her şeyi unutmak için yeterliydi. Julian onları 20 yıl önce çeşitli olaylar sonucunda bozguna uğramış, parasız kalmış, gidecek yeri olmayan bir durumdayken bulmuştu. Peter ile Ruth yakalanmışlardı. Ajanların, iki taraflı oynayan casusların cirit attığı bir çılgınlık dönemi yaşamışlardı. Hükümet adına petrol, altın ve diğer değerli madenler konusunda gizli jeolojik araştırmalar yaparak üniversiteden aldıkları maaşa katkıda bulunuyorlardı. Ve tüm bulguları Sovyetler Birliği konsolosluğundaki birine dosya halinde sunuyorlardı. Sonunda yakalanmışlardı. Julian Warfield da onlara vereceği bazı görevlerle karşılık yeni bir yaşam önermişti. Bazen hükümetin içinde, bazen dışında ya da bazı şirketlerde geçici olarak İngiltere ve de başka ülkelerde en üst düzey uzmanlarla birlikte bu profesyonel yaşamlarını sürdürebileceklerdi. Devlet tüm suçlamalarından vazgeçti. Böylesine saygın iki uzmana karşı büyük bir hata işlediği anlaşılmış ve Scotland Yard özür dilemişti. Gerçekten özür dilemişti. Peter ile Ruth asla Julian Warfield'a karşı gelmediler. Sadakatlerinden kimse kuşku duyamazdı. Bu nedenle Peter, güneş daha ufukta yükselmeden bir mercan kayasının ardında ıslak soğuk kumların üzerine yatmış, McAuliffe'in denize açılan terasını gözetliyordu. Julian'ın son talimatları ayrıntılıydı. Kimlerin onu görmeye geldiğini öğren, kimlere değer verdiğini araştır. Becerebilirsen kimliklerini bul. Ama Tanrı aşkına hep geri planda kal. İkinize de daha sonra ihtiyacımız olacak. McAuliffe'in taksilere binip Kingston'a sık gitmesinin, Courtlay Manor Oteli'nin kapısının önünden yabancı bir arabayla ayrılmasının, Dunstone şirketinin işlerinin dışında başka ilgi alanları olduğunu belirttiğine inanıyordu Julian. Yani gizlilik konusunda verdiği sözü belki de artık tutmuyordu. Eğer böyleyse McAuliffe başka bir yere gönderilebilir, kolayca unutulabilirdi. Ama bunu yapmadan önce Dunstone'un adadaki düşmanlarının kimliğini ortaya çıkarmak gerekiyordu. Temelinde araştırma projesi ikinci planda kalıyordu. Eğer bazı kimliklerin ortaya çıkmasına yarayacaksa bu projeden tümüyle de vazgeçilebilirdi. Ve Peter Jensen, Bengal Court Motel'inin plajında çevresini gözetlerken bu kimliklere iyice yaklaştığını düşünüyordu. Her şey 3 saat önce başlamıştı. Peter ile Ruth gece yarısından biraz sonra odalarına çekilmişlerdi. Ferguson ve Whitehall ile beraber motelin doğu tarafındaki odalarda kalıyorlardı. McAuliffe, Alison ve Sam'in odaları ise tam aksi taraftaydı. Bu ayrım eski dostları, yeni sevgilileri ve içki dostlarını belirtir gibiydi. Saat 1'i gösterirken lastikleri gıcırdayan bir arabanın motele geldiğini duydular. Sanki sürücü de bu gürültüden rahatsız olmuş gibi ses birdenbire kesilmişti. Garip bir durumdu. Bengal Court bir gece kulübü değildi. Genç turistlerin uğrağı olan bir barı yoktu. Sessiz, sakin, hali hızlı sürücülerin hiç de ilgisini çekmezdi. Motele geldiklerinden bu yana akşam saat 9'dan sonra bir tek araba sesi bile duymadığını anımsıyordu Peter Jensen. Yatağından kalkıp terasa çıkınca hiçbir şey görememişti. Odaların çevresini dönüp ön taraftaki otoparka bakınca beyninde alarm zilleri çaldıran bir görüntüyle karşılaşmıştı. Otoparkın uzak köşesinde gölgelerin arasında bir zenci arabanın arka koltuğundan baygın birini çıkarıyordu. Biraz daha ileride beyaz bir adamın batı tarafındaki odaların yanından koşup geldiğini fark etti. Sam Tucker, baygın adamı taşıyan iri yarı zenciye geldiği yönü işaret etmiş ve arabaya yaklaşıp arka kapıyı sessizce örtmüştü. Aslında Sam Tucker'ın McAuliffe ile birlikte Ocho Rios'ta olması gerekirdi. Yalnız başına Bengal Court'a dönmesi garipti doğrusu. Jensen bunu düşünürken bir başka silüet daha çıktı ortaya. Allison Booth heyecanını yenmeye çalışarak iri yarı zenciye işaret etti ve adamla birlikte odaların ön tarafına doğru yürüyüp gözden kayboldu. Bir an midesinin kasıldığını hissetti Peter Jensen. Baygın yatan adam McAuliffe miydi? Sonra gördüklerini yeniden anımsamaya çalıştı, emin değildi. Her şey çok çabuk olup bitmişti. Ama iri yarı zenci lambanın altından geçerken kollarında taşıdığı adamın kafası Peter'in dikkatini çekmişti. Garip bir görünümü vardı. Adam ya tümüyle keldi ya da saçlarını kazıtmıştı. Sam Tucker bir kez daha arabanın camından içeri baktıktan sonra diğerlerinin ardından koşup gözden kaybolmuştu. Peter yerinden kıpırdamamıştı. Çok garipti doğrusu. Tucker ile Allison Booth Ocho Rios'ta değildi. Yaralı bir adam vardı ve onu motelin ön kapısından sokmak yerine gizlice odaya taşımışlardı. Belki Sam Tucker'ın yanında McAuliffe olmadan Bengal Court'a dönmesi kabul edilebilirdi. Ama Allison Booth'un böyle bir şey yapacağına Peter asla inanmazdı.
21. Ayrımın Sonu. Sayfa 232.